Ayrım 4. Mutfak çıkmazı Tahsin Yücel. Sayfa 51. 4. Yürüyüşünü görsen, üstüne başına baksan, sesini duysan delikanlı diyemezdin ona. 40 yaşında bir adam derdin. Bu kadarla bitmezdi de diyeceklerin. Selami'nin gözlerini gördükten sonra bu adamda iş yok diye düşünürdün. Bu adama güvenilmez. Belki herkesle iyi geçinir. Herkesin yüzüne güler. Büyük kötülükler de etmez. Hiçbir şeyin büyüğüne erişemez. Çevresine ufak tefek yardımları bile dokunabilir. Evet öyle. Daha çok yardımı dokunur. Gene de güvenmek olmaz bu herife. Çünkü gözlerinden belli, yüzünden, sesinden belli. Saman yüreklinin biri bu adam. Hiçbir şeyi derin değil, sıcak değil. Sıcaklığı çevresine dağılmıyor. Bu nedenle hiç kimseyi gerçekten sevemez. Severse kendini sever, yalnız kendini. Bu adamdan soylu şeyler beklenemez diye düşünürdün. Haksız da sayılmazdın. Divitoğlu'ya sorsaydın belki o da böyle derdi aşağı yukarı. Öyle ya, yıllardır tanırdı Selami'yi. Gene de kulak asmazdı yüzeyselliğine. Gene de onunla dostluk ederdi. Gene dost dost bakıyordu yüzüne. Selami kocaman bir kitapla bir sürü defterle gelmişti. Hepsini önüne yaydı. Anlayamadığı şeyleri sormak istiyordu Divitoğlu'ya. Divitoğlu da kendini zorladı durdu. Selami'nin sorduklarında toplamak istedi düşüncesini. Ama toplayamadı bir türlü. Aklı başka şeylerdeydi. Belki boşluktaydı. Dalıp dalıp gidiyordu. Olmuyordu. Olmuyor dedi sonunda. İçinden çıkamıyorum, olmuyor. Çoktandır kitap açmadım. Kafam karışık, her şeyi unutuyorum. Ev kirasını bile. Fakülteye bu yüzden gelmiyorum dedi. Üzgün üzgün göğüs geçirdi. Evet gelmiyorsun. Çoktandır uğramaz oldun dedi Selami. Arkadaşlar merak ediyor. Orhan Bey de seni sordu geçen de. Çok merak etmiş, sınıfta söyledi. İlyas varken seminerler daha renkli geçerdi dedi. Seni çok övdü. Divitoğlu dudak büktü. Ne üzüntü ne gurur duydu. Yalnız dudak büktü. Oysa çok severdi bu Orhan Bey'i. Derslerini içer gibi dinlerdi. Ama adam şimdi onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Sözü değiştirmek istedi. Yemek yersin değil mi? Diye sordu. Yurtta yiyeceğim dedi Selami. Dışarıda pahalıya patlıyor. Vakit varken yurda gitmek en iyisi. 5 dakika sonra kalkarsam rahat rahat yetişirim. Diye ekledi. Konuşurken gözlerinde bir huzursuzluk belirmişti. Selami kimseye güvenemezdi. Gel gidip yemek yiyelim derlerdi. Sonra da ne yapıp yapar hesabı kendisine ödetirlerdi. Çok görmüştü böylelerini. Kendisi de onlardan biriydi. Nesine gerekti? Başkası neyse ama İlyas'la tartışamazdı. Her zaman acı bir küçüklük duyardı onun yanında. İlyas da böyle bir oyun oynamaya kalkarsa ona karşı gelemezdi. Bir şey söyleyemezdi. Tehlikeyi göze alamıyordu. Ben artık gideyim dedi, ayağa kalktı. Ama İlyas karşısına dikildi. İlyas bir tuhaftı şimdi. İlyas'ın başı dönüyordu. Büyümüş gözlerinden belliydi başının döndüğü. Deli bakışlarından belliydi. Elleri titriyordu. Selami kalsın istiyordu. İstemekte de haklıydı. Günlerdir yemek yapıyor, hepsini beğeniyordu. Ama hep yalnız yiyordu. Bu da hoş bir şey değildi. Divitoğlu artık coşmuş, yeryüzünden uzaklaşmış bir sanatçıydı. Yaşayışı, varı yoğu sanat olmuş bir sanatçı gibiydi. Durmadan yaratıyordu. Yarattıklarına hayrandı. Ama yeteneği konusunda kuşkuya düştüğü de olmuyor değildi. Şimdi fırsat ayağına gelmiş. Yeteneğinin etkisini ölçmek, kuşkuyu içinden silmek istiyordu. Başkaları ne derlerdi yemeği yiyince, neler duyarlardı, bunu bilmek istiyordu. Az sonra bilecekti de. Mutfakta yemekler çoktan hazırdı. Kadın budu köfte vardı, ıspanak vardı. Sütlaç da iyice soğumuş, kıvamına gelmiş olmalıydı. Selami'nin ellerini tuttu, Selami'yi bırakamazdı. Gitmeye boş ver de otur şuraya dedi tatlı tatlı. İskemleyi gösterdi. Ucuzunu pahalısını düşünme, beleşine bak. Nasıl olsa benim evde yemek bol. Kadın budu köftemiz var, ıspanağımız var, sütlacımız var. Oturmana bak sen dedi. Keyifli keyifli güldü ama sesinde bir titreme vardı. Selami de bu titremeden sakınıyordu işte. İnanmadı. Gösterilen iskemleye oturmadı. Önce şaşkın şaşkın yüzüne baktı İlyas'ın. Sonra gülmeye başladı. ''Lokanta mı açtın?'' dedi. ''Bekar evinde 3 kap yemek, hem de senin evinde. Dalgayı bırak Allah aşkına, boş yere geciktirme beni.'' Divitoğlu gene ellerini tuttu Selami'nin. Selami'yi iskemleye doğru sürükleyip zorla oturttu. ''Dalga geçtiğim yok.'' dedi. ''Ben dalga geçmem. Acıktınsa yemekleri hemen getireyim. Oldu mu şimdi?'' İyi ya, git getir bakalım, dedi Selami. Ama hiç de rahat değildi içi. Boşu boşuna gecikmekten korkuyordu. Korkusu da pek o kadar yersiz değildi. Selami iyi tanırdı Divitoğlu'yu. Divitoğlu zengin değildi. Aşçı maşçı tutamazdı. Aşçı tutabilecek durumda olsa bu evde oturmazdı. Kadınlarla da ilgilenmezdi. Öte yanda hem soylu hem gururluydu. Eliyle yemek yapmazdı. Bu kadar şaka da fazla diye söyleniyordu. Bu yüzden çalışma masasının üstüne serilen apak örtüyü, çatalları, kaşıkları, bardakları, tertemiz porselen tabakların içinde kadın budu köfteyi görünce şaştı. Ama ilk lokmayı yedikten sonra şaşkınlığı birdenbire hayranlığa dönüştü. Her lokmada anlatılmaz bir haz duydu. Her lokmada başını kaldırdı, şaşkınlıkla, hayranlıkla, kıskançlıkla, merakla İlyas'a baktı. Aklı almıyordu. Pek sevmezdi kadın budu köfteyi. Yıllar yılı yemese de aramazdı. Ama bu köfte bambaşkaydı. Ispanak da, sütlaç da bambaşkaydı. Hepsi birbirinden güzeldi bu yemeklerin. Hiçbirine doyamadı. Yemek bitti, uzun zaman konuşamadı. Dili tutulmuştu sanki. Sanki kendi kendisinin tam tersi bir adam olmuştu. Bir sessiz, bir içli adam. Neden sonra gözlerini İlyas'a dikti. Söyle dedi, söyle Allah'ını seversen. Benden söz çıkmaz bilirsin. Açık söyle, hiçbir şeyi gizleme. Bu yemeği sen yapmadın. Hiçbir şey kaçmaz benim gözümden. Adanalıyım, anlarım. Bir iş var bu işin içinde. Büyü gibi bir şey. Başka türlü olamaz bu iş. Böylesine güzel yemek yapılamaz. Benim en sevdiğim yemekler anamın yemekleriydi şimdiye kadar. Ama ne yalan söylemeli? Benim anamın yemekleri beş para etmez bunların yanında. Bunların yanında yenmez. Yemekten bile sayılmaz. Söyle hadi, meraktayım. Ya çok iyi bir aşçıya yaptırttın ya da bilinmeyen bir şeyler kattın içlerine. Ama ne katabilirsin ki? Herhalde birine yaptırttın. Kime yaptırttın? Kim yaptıysa ellerinden öperim. Divitoğlu sevincinden uçuyordu, koltukları kabarmıştı. Sessiz sessiz gülüyordu, sağ elini Selami'nin burnuna doğru uzattı. ''Hadi öp öyleyse'' dedi sevinç içinde. ''Öpeceksen öp, bekletme.'' ''Soğukluğu bırak'' diye homurdandı Selami. İlyas'ın elini itti, yerinde duramıyordu. Kalktı, dolaşmaya başladı. ''Bırak Allah'ını seversen'' dedi hışımla. ''Söyle sen ne olursan ki, neyi gizledin de ortaya çıkardık, neyin elinden almaya kalktık, ne zamandır fakülteye gelmemenden de belliydi. Bir iş var bu işin içinde, sen yumurta bile pişiremezsin. Nerede o surat sende? Yeter artık, ikide bir burnuma tutma, çek şu hanım elini, öbür elden ne haber?'' dedi. Her şeyi dikkatle gözden geçirdi. Belliydi, kadın izi arıyordu İlyas'ın odasında ama böyle bir iz yoktu. Kadın izi, kadının kaba izleri çoktan silinmişti. Kalan izler, gerçek izler, korkunç izler de Selami'nin gözlerine görünecek izlerden değildi. O da karmakarışıktı, toz içindeydi. Selami hiçbir şey görmedi, bir şeycikler sezemedi, içini çekti. Bizim Adana'da herifin biri gül gibi karısını boşadı da daha güzel yemek yapıyor diye pis bir kerkenizle evlendiydi. Deli diye bakardım hep adama. Şimdi anlıyorum, şimdi hiç de öyle düşünmüyorum. Yemek için karı bile boşanırmış. Fakültede rahat rahat bırakılır. Bilmiyordum, ne bileyim, ben şimdiye kadar yemek yememişim. İlk yemeği bugün yedim, dedi. Garip garip başını salladı. Divitoğlu pencereden gökyüzüne bakıyordu. Sevinçliydi, duyguluydu, coşmuştu. Gökyüzünde dolaşır gibiydi. Evet, yemek başka şeydir. Yemek var, yemekçik var. Yemek yapmak bir sanattır, diye söylendi. Selami omzundan tutup kendine doğru çevirdi Divitoğlu'yu. Gözlerini gözlerine dikti, var gücüyle sarstı omuzlarını. Hadi söyle İlyas, dedi ateşli ateşli. Söyle artık, patlatma beni. Bu kadarı fazla, dedi Divitoğlu, geriye çekildi. İçindeki gurur küçülüyor, yerini kızgınlığa bırakıyordu. Kaşları çatıldı. İstersen inanma, diye söylendi. Ama işin kolayı var, denemesi bedava. Gözlerinin önünde yapayım istersen. Hangi yemeği istersin? Bak, bunu düşünmemiştim, dedi Selami, düşünceli düşünceli başını kaşıdı. Düşünemezdim de, çünkü senin böyle güzel yemek pişirebileceğin hiç aklıma gelmezdi. Şimdi de gelmiyor işin tuhafı, aklıma sığdıramıyorum. Gene de bir deneyelim. Divitoğlu gülümsedi. Denemesi bedava, dedi. En iyi becerdiğin yemek kadın budu köfte mi, diye sordu Selami. Divitoğlu oturduğu yerden kalktı, gözleri ışıl ışıldı, gözlerinin içi gülüyordu. Her yemeği yaparım, dedi. Meyve sandıklarından oluşturulmuş kaba rafa uzattı elini, kalın yemek kitabını aldı, Selami'nin önüne koydu. Sonra müşteriye biçim beğendirmeye çalışan bir terzi gibi dikildi dostunun karşısına. Bak işte, seç bir şey, dedi. Sesinde yorgun bir satıcı sesinin kuruluğu vardı. Selami kitabı itti. Bu kitabı kaç kez gördüm ben dedi. Kitaba bakarak yemek yapmaya kalkanları da çok gördüm. Yemeklerin en kötüsünü bunlar yaparlar. Bununla kandıramazsın beni. Amma da kafasızmışsın dedi Divitoğlu. Hala mı anlayamadın düşüncemi? Bak da bir yemek seç diye verdim kitabı sana. Seç beğen bildiğin gibi ne istersen onu yapacağım. Yemeği yedikten sonra konuşursun dedi. Kitabı dostunun eline tutuşturdu. Selami kitabı açtı, karıştırmaya başladı. Ama kararsızdı. Gelişi güzel bir yemek seçmekten çekiniyordu. Az da olsa inanıyordu şimdi İlyas'a. Köfteyi belki de bu herif yapmıştır diyordu içinden. Ama bütün yemekleri böyle güzel yapabilir mi? Akşama da aynı eşsiz köfteyle doymak varken tabağında bayağı bir yemek bulmaktan korkuyordu. Ama bir yandan da merak içindeydi. Merakını yenemedi. Dikkatle okudu yemek adlarını. Sonra bir karşılaştırma olanağı sağlayacağını da göz önüne alarak kaldığı yurtların, Beyazıt'ın kirli lokantalarının baş yemeğini seçti. Başını kaldırdı. ''Bana bir tas kebabı yapar mısın?'' diye sordu. Divitoğlu gene güldü. ''O da iş mi Selami?'' dedi. Selami ayağa kalktı hemen. Kapının tokmağına yapıştı. ''Şimdi çabuk söyle.'' dedi. ''Ne istersin? Ne kadar et istersin? Başka bir isteğin var mı? Ne istersen hemen alıp gelirim.'' dedi. Tokmağı çevirdi. Geçen zamanı, kaçan dersleri düşünmüyordu. 7 yılda bir bulunmuş bir evlatmış gibi üzerine titrediği harçlığını bile düşünmüyordu. O eski Selami değildi sanki. Merakın elinde bir oyuncaktı. ''Hadi söyle neler istiyorsun?'' diye yineledi. Divitoğlu rahat rahat esnedi, ensesini kaşıdı. Ensesini kaşıdığı sırada ne zamandır yıkanmadığını anımsadı. Omuz silkti. ''Adam sende.'' dedi içinden. Sonra gözlerini Selami'ye çevirdi. ''Bir kilo koyun eti iste, kebaplık olsun.'' dedi. ''Kuşbaşı doğrattır bu eti, hepsi bu kadar. Ha, soğan da kalmamıştı, 1 kilo da soğan al.'' ''Hemen gidiyorum.'' dedi Selami. ''Ekmeğin var mı?'' ''Bir de francala getir, fena olmaz.'' ''Hemen şimdi.'' dedi Selami. Hemen çıktı, uçar gibi indi merdiveni. Gitmesiyle gelmesi bir oldu. O dönünce Divitoğlu kollarını sıvadı. Kitabına bir göz atıp işe başladı. Saklısı gizlisi yoktu. Selami'nin önünde yaptı her şeyi. Selami de gözlerini dostunun ellerinden ayırmadı. Soğan doğranırken gözleri sulandı, sızlamaya başladı. Gene de hep Divitoğlu'nun ellerine baktı. Beklenmedik, görülmedik, duyulmadık şeyler olacaktı sanki. Sanki o ince ellerden kuşlar havalanacaktı. ''Şiir gibi soğan doğuruyorsun İlyas.'' dedi hayran hayran. ''Et kızartışın da öyle. Tas kebabı kadın budu köfteyi de geride bırakacak anlaşılan.'' Divitoğlu'nun elleri tüm kuşkularını eritmişti, kuşku duymuyordu artık. Gözlerinin sulanması da geçmişti. Yalnız ağzı sulanıyordu. Sonra midesinin dolu olduğunu düşündü, yediğini iyiden iyiye sindirmek istedi. Mutfakla oda arasında dolaştı durdu. Sonra kapları yıkadı. Sonra sabırsızlandıkça sabırsızlandı. Artık zaman birdenbire durmuş gibi bir duygu uyandı içinde. Ama zaman gene de geçti, yavaş yavaş hava karardı, tas kebabı hazırlandı. Tas kebabının ilk lokmasını yedikten sonra Selami yerinden kalktı, uzandı, İlyas'ın yanaklarını öptü. İlyas da genç kızlar gibi kızardı, tek sözcük söyleyemedi. Ağzını açarsa kendini övecekti, biliyordu. Başını önüne eğdi. ''Bağışla kardeşim, bağışla beni.'' dedi Selami. Utangaç İlyas'ı bir daha öptü. ''Sana saygısızlık ettim, sözlerine inanmadım, aptallık ettim. Kusuruma bakma artık. Büyük bir kusur da sayılmaz hani. Öyle ya, nereden bilecektim?'' diye ekledi. ''Boş ver canım, boş ver.'' dedi Divitoğlu. ''Boş ver demek kolaydı ya, boş vermek güçtü. Ta içinde bir suçluluk duyuyordu Selami. Dostunun sözlerine inanmamakla haksızlık etmişti. Ama tek duygusu bu değildi. Bir tuhaf olmuştu, her şey başka türlü görünüyordu gözlerine. Renkler, biçimler, kokular, en bildik sesler değişiyordu. Her şey eskisinden 1000 kat güzeldi. Tas kebabı hepsinden güzeldi. Tas kebabı hiç bitmesini istiyor, çok yavaş yiyordu. Yazık ki dili de, dişleri de dinlemiyordu kendisini. Çatalını yeniden uzatıyordu. Ama sanki uzattığı çatal değildi, sanki yemek yemiyordu Selami. Başka bir şey yapıyordu. Yüce bir şey, ölümsüz bir şey. ''Bağışla kardeşim.'' diyordu. ''Bir de sana inanmamıştım. Bu yemek değil, bir şiir.'' Tas kebabı ölümsüz bir ezgi gibi duygulandırmıştı Selami'yi. Gözlerinden yaşlar boşanacaktı neredeyse. Neredeyse ömründe ilk aşkı tadan, içli taşra kızları gibi hüngür hüngür ağlamaya başlayacaktı. İçi bütün pisliklerinden arınmıştı birdenbire. Dupduruydu. Bu ilkti, hiç böyle olmamıştı. ''Yaşamımın ikinci yemeği diye söylendi. Birincisini de, ikincisini de sana borçluyum. Çok çok teşekkürler.'' Gece yarısından sonra pencereleri kağıt perdeli yurduna giderken de aynı sözleri yineledi. Tivitoğlu bu sözlerden hoşlandı. Gururla kabardı göğsü. Gurur gittikçe büyüdü, sal gibi yükselip taştı, uzun zaman uyutmadı onu. Sonra yerini bir yaman hırsa bıraktı. Hırs da gururdan farksızdı. Eski hırslarından çok daha güçlüydü, çok derinlerden geliyordu. Midesinden, ciğerinden, iliklerinden, kanından, anasından, ninesinden, ilk insandan, ilk hayvandan, ilk bitkiden geliyordu. Soluğunu kesmekteydi. Soluk almak için tek yol ona boyun eğmek, ne istiyorsa yapmaktı. Tivitoğlu da öyle yapacaktı. Bu kitabın işi bitti, pilav gibi çekti suyunu dedi kendi kendine. Bu mevsimde yapılabilecek tüm yemekleri yaptım aşağı yukarı, yani bu kitaptakileri. Başka kitaplar bulurum, başka yemekler hazırlarım, yoksa böyle yürümez, yoksa gene sıkılmaya başlarım. Daha da kötüsü Emel'i ve bizimkileri anımsarım dedi. Ertesi gün kalkar kalkmaz çoktandır yapmadığı bir şeyi yaptı. Tıraş oldu. Sonra güzelce giyindi, sokağa çıktı. Bir tramvaya atladı. Gitti, kitapçıları dolaştı. Birkaç kitap buldu ama hepsi de az sayfalı, ufak boyda kitaplardı. Olsun varsın dedi içinden. Olsun varsın, küçük olmuş, büyük olmuş, önemi yok. Hepsini satın aldı. Kitapçıdan çıktıktan sonra kaldırımda yürürken küçük kitapları büyük bir sevgiyle, taşkın bir aşkla sıkıyordu koltuğunun altında. Bir zamanlar ders kitaplarını, yasaları, sözlükleri de böyle sıkardı. Onları da böyle severdi. Ama bunu çoktan unutmuştu. Şimdi anımsamasına olanak yoktu. Eve dönmek, kitapları bir bir açıp sindire sindire okumak için sonsuz bir istek duyuyordu. Başka bir şey duymuyor, düşünmüyordu. Elinde değil. Bir arabaya atladı. Arabada daha da sabırsızlandı. Biraz daha hızlı dedi. İkide bir, biraz daha hızlı şoför efendi. Arabadan iner inmez var hızıyla eve koştu. Bir ses adını bağırdı arkasından. Çok sevdiği bir sesti. Murat'ın sesi. Ama Tivitoğlu duymadı. Duysa da durmazdı belki. Yayından fırlamış bir ok gibiydi. Oklar da geri dönmezlerdi. Murat da koşmaya başladı. Ama ancak Tivitoğlu pijamalarını giydikten, masasının başına geçip kitaplarını açtıktan sonra gelebildi kapıya. Kapıyı korkuyla çaldı. İlyas'ı darılttın mı yoksa diyordu kendi kendine. Ellerini ovuşturuyordu. Ama korkusu uzun sürmedi. Az sonra dostunun yüzünü gördü. İçinde huzur başladı. Tivitoğlu uzak uzak gülümsedi. Gülümsüyordu gene. Yanakları pembe pembeydi. Sağlık akıyordu yüzünden. Murat yanaklarını öptü. Aşk olsun İlyas dedi sonra. Aşk olsun sana. Neden hiç uğramıyorsun? Nerelerdesin? Her hafta gelirdin eskiden. Birden hiç uğramaz oldun. Benim de derslerim çoktu. Başımda da bir dert vardı. Gelemedim. Ama seni çok özledim. Neyse, seni iyi gördüm bugün. Bayağı kilo almışsın. Neler yaptın? İlyas yanıt vermedi, gülümsemekle yetindi. Murat gelince kitaplardan ayrılmak zorunda kalmıştı. Gene de sevinçliydi. Sessiz bir memnunluk vardı yüzünde. Murat'ın koluna girdi, odasına getirdi, bir iskemle gösterdi. Hep susuyordu. "Söylesene," dedi Murat, "bu kadar zamanda neler yaptın?" Tivitoğlu en sonunda öksürdü, gırtlağını temizledi. Uzun bir söyleme başlayacak gibiydi ama tek bir sözcük söyledi. "Yemek," dedi. ''Sen çok yaşa İlyas!'' diye haykırdı Murat. Sonra bir kahkaha kopardı. ''İlyas ne matrak çocuksun. O geceyi düşünüyorum da. Aklıma geldikçe güldüm. Hem adamı şaşkına döndürdün hem de bayağı niyetliydin hani. Ben de inanmıştım bir ara. Sonra düşündükçe güldüm. Moruk nerede, sen neredesin?'' Tivitoğlu dinledikçe kaşlarını çattı. Kızgınlığa benzer bir hava bürüdü yüzünü. Sonunda dayanamadı. Murat'ın sözünü kesti. ''Ne diyorsun, güldün mü?'' diye sordu. ''Ne diye güldün?'' ''Evet, güldüm.'' dedi Murat. Gene güldü. ''Güldüm ya, hem de çok güldüm. Yemek yapacak adam mısın sen? Koca İlyas Tivitoğlu yemek yapar mı? Yapmaz. Şu ellere bir baksana. Tutsa tutsa divit tutar, kağıt tutar bu eller. Kap yıkamak, salata yapmak, soğan doğramak yakışmaz bu ellere. Ben bilmez miyim? Neyse, bunu bırakalım. Şakayı bırak da söyle. Bu arada neler yaptın?'' Tivitoğlu sararmaya başlamıştı. Koca İlyas Tivitoğlu sözü, Divit sözü yüreğini eziyordu. Bulanık bir utanç çöktü göğsünün üstüne. Pişmanlığa benzer bir şeyler çöktü. Tivitoğlu ürperdi. Masanın üstünde duran kitaplara gitti gözleri. Daha çok ürperdi, içini çekti. ''Şaka değil, doğru söylüyorum.'' dedi. Sesi birden değişmişti, titriyordu. ''Yemek yaptım, başka bir şey yapmadım.'' diye yineledi. Sesinde garip bir üşüme vardı. Ama Murat güldü sözlerine, gene inanmadı. Yutmam der gibi göz kırptı. Sonra İlyas'ın nelerle uğraştığını, neler okuduğunu anlamak düşüncesiyle gözlerini masanın üstündeki kitaplara çevirince iş değişti. En üstte duran kitabın adı Türk Yemekleri'ydi. İrkildi, alttakini çekti, Et Yemekleri. Gene irkildi, şaşkın şaşkın İlyas'a baktı. Üçüncü kitabı aldı, Sebzeler. Başını salladı. Demek vazgeçmedin dedi. Demek yanıldım. Bu işten hemen bıkarsın. Belki de hiç başlamazsın sanıyordum. Yanıldım demek. Zor olmuyor mu? Hayır diye kesip attı Divitoğlu. Ama hep önüne bakıyordu. Huzursuzdu. Hayır, hiç de güç olmuyor. Çok zevkli bir iş. Hoşuma gidiyor. Senden ayrılalı beri hep yemek yaptım. Murat yerinden fırladı, şaşkınlıktan gözleri büyümüştü, aklı durmuş gibiydi. Yalnız içinde bir haklı kaygı duyuyordu, sözlerinde bir mutluluk vardı dostunun. Ama yüzü, eli, kolu başka şeyler söylüyordu, neyi anlayamıyordu. Anladık anladık dedi, yemeklerini kendin pişiriyorsun artık, kitaptan öğrenip pişiriyorsun akşam yemeklerini. Divitoğlu sözünü kesti. Bütün yemekleri dedi. Öyle yemeklerini de. Murat gene inanmadı. Herhalde şaka dedi içinden. Herhalde yersiz bir şaka. İlyas'ın bütün sözleri şaka olsun istiyordu. Ama içindeki bulanık kaygı gittikçe genişliyor, sertleşiyordu. İlyas böyle konuşmazdı eskiden. İlyas hiç böyle değildi. Yüzü de bir tuhaf dedi kendi kendine. Sonra sesini yükseltti. Peki peki öyle olsun dedi. Başka zamanlarda neler yapıyorsun? Derslerin nasıl? Nerelere gidiyorsun? Kimleri gördün? Biraz da bunları anlat. Divitoğlu içini çekti. ''Dersler bıraktığım yerde, öyle duruyor. Fakülteye gittiğim yok, zaman olmuyor.'' dedi. Gözlerini terliklerine dikmişti. Suçlu çocuklara benziyordu. Suçlu çocuklar gibi durmasından belliydi. Divitoğlu gerçeği söylüyordu. Sesinde şakadan iz yoktu. ''Fakülteye gitmeye kalkarsam, öğle yemeklerini dışarıda yemem gerekir. Bunu istemiyorum. Başka bir yere de gittiğim yok. Yalnız arada sırada pazara iniyorum öteberi almaya. Hepsi bu.'' dedi. Murat dudaklarını ısırdı. Fakültede dinlediği son ders geldi aklına, içi burkuldu. ''Ama bu çok kötü bir şey, biliyor musun?'' dedi. İlyas'a doğru yürüdü, elini omzuna koyup durdu. ''Çok kötü bir şey bu, bir korkunç delilik vardır, erken bunama. Erken bunama dedikleri nedir, neden ileri gelir, nasıl başlar, haberin var mı? Böyle olmaz İlyas, bu böyle olmaz, başka türlü yaşamalısın, bu böyle sürüp gidemez, eninde sonunda bir yerlerden patlak verir. Başka türlü yaşamaya çalış beni dinlersen, yemekte pişirme artık.'' dedi. Divitoğlu gene içini çekti. ''Başka türlü yaşamayı düşünmüyorum.'' diye yanıtladı. Yemeklerin tadını düşündü. Sonra anasını düşündü. Anasından gelen mektupları, Yargıtay'ı, dedesini düşündü. Sonra ölmüş bir dost gibi Emel geldi aklına. Ama omuz silkti sonunda. ''Başka türlü yaşamayı düşünmüyorum.'' diye yineledi. ''Hayır, yaşayacaksın.'' dedi Murat. Var gücüyle sarstı dostunu. ''Artık seni yalnız bırakmayacağım. Bilmiyordum ki. Bilseydim çok daha önce gelirdim. Çoktan bıraktırmış olurdum bu saçmalığı sana. Yemeklerini bizde yerdin, tüm yemeklerini. Ama her şey değişecek artık. Bugünden tezi yok.'' dedi, saatine baktı. ''Bu akşam bana geliyorsun. Esaslı bir toplantı var evde. İçkili, danslı, yemekli, öpüşmeli. Bir sürü kız gelecek, hepsi ilik gibi.'' dedi. Gözlerini boş duvara dikti, içini çekti. ''Ben de esinden ayrıldım, biliyor musun?'' İlyas dalgın dalgın başını kaldırdı. ''Neden?'' diye sordu. ''Sorma, daha iyi.'' dedi Murat. ''Allah cezasını versin. Sevgili değil, belaydı. 6 aydır kan kusturdu, canıma okudu. Geçen gün de evlenelim diye tutturdu. Başımın etini yedi. Ben de evlenecek göz varmış gibi. Evlenmeme çok var daha be kardeşim. Çiçeğim burnumda daha. Evlensem de onu seçmem. Deli miyim? Ben esini bilmez miyim? Kırıştırmadığı adam kalmadı. Böyle numaralar istemem.'' dedim. ''Hele dur bakalım.'' dedim. ''Acele işten hayır çıkmaz. Hele biraz sabret.'' dedim. Dinlemedi. Gene dayattı. Ben de vurdum tekmeyi. Divitoğlu sıkıntıyla, özlemle önündeki kitaplara baktı. Artık sıkılmaya başlamıştı. ''Çok iyi.'' diye söylendi. ''İyi etmişsin.'' ''Değil mi ya?'' diye atıldı Murat. ''İyi ettim elbette. Ama sonra canım sıkıldı. Ayrılık bayağı koydu. Kolay değil İlyas baba. 15 gündür boştayım. Bu yaşta boş kalmak koyuyor adama. Son günlerde çalışamaz oldum. Uyumak da zor oluyor. Bir parti vereyim.'' dedim sonunda. ''Partide birini ayarlarım. Parti çok güzel olacak.'' Divitoğlu'nun gözleri 3 kitaptan ayrılmıyordu. ''Saçma, parti marti saçma.'' diye düşündü ama hemen sonra güldü. ''Çok güzel.'' dedi. Elbette çok güzel dedi Murat, gevrek bir kahkaha attı. Kötü bir şey yaptığımı hiç gördün mü sen? Çok güzel elbette. Güzel bir kız araklarım. Kaçar mı? Birini de sana ayarlarız. Sen her şeyi bana bırak. Göreceksin, yeni kızın eskisinden 1000 kat güzel olacak dedi. Gene güldü kahkahayla, sonra birden kaşlarını çattı. Ama kötü bir şey oldu, bir berbat yanlışlık diye mırıldandı. Çocuklar Emel'i de çağırmışlar, o da utanmadan gelecekmiş. Görünce bozulur musun? Divitoğlu omuz silkti. Sanmam dedi, neden bozulayım, ayrıca gelecekte değilim. Öyle şey olur mu dedi Murat, yüzünü ekşitti. Kambersiz düğün olur mu? Nasıl gelmezsin? O kız için böyle konuşuyorsan, o kızı görünce bozulursan, bundan korkuyorsan, hiç çekinme söylesen. Bir yolunu bulurum nasıl olsa. Gerekirse almam eve, kapıdan kovarım. Sakın dedi Divitoğlu, sakın öyle bir şey yapma. İşim var, bu yüzden gelmiyorum. Yarına yemek hazırlayacağım. Bir işin yoksa sen de gel, birlikte yiyelim. Ama Murat sözlerine kulak bile asmadı. Omzuna bir yumruk attı. ''Saçmalama, saçmalama'' dedi. ''Saçmalama boşuna. Ben ne istersem o olur. Zorla götürürüm seni. Nazdan hoşlanmam. Hadi kalk bakalım.'' Ondan önce kendisi kalktı. Duvarda asılı duran koyu renkli giysiyi askıdan çıkardı. Bozuk yatağın altından bir tahta bavul çekti. Giyilebilecek bir gömlek aradı içinde. Hepsi de kirliydi. En temiz görünenini seçti. Bir de kravat çıkardı. Sonra kunduralarını sildi. Sonra da kendi eliyle giydirdi Divitoğlu'yu. ''Hadi yürü bakalım.'' Gök mavisi arabasının kapısını açtı. ''Hadi atla'' dedi. Gaza bastı. ''Çok hoş, çok kıyak olacak'' dedi. Dudaklarını şaklattı. ''Göreceksin, her şey iyi gidecek.'' Gerçekten de öyle oldu. İlkin her şey iyi gitti. 4. ayrımın sonu, sayfa 66.